Podcast dinle.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Ve karşınızda efendim Orta Doğu ve Balkanların. Hocam hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam. Nasılsınız?
Çok şükür. İyiyiz. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim hocam. Özel günümdeyim bugün.
Biraz ay geçmiş olsun.
Sağ olun hocam. Ne yapalım? Umarım bugün güzel. Bugün hocam bugün Regal konuşacağız. Daha önce bunu evet. Bayağı bir bekletmiştik.
Yani biraz anlatmıştım da çok detayına girmemiştim. Fizyoloji, kadının yaşam dönemleri ve hani anatomi fizyolojisini anlattığım ilk bölümlerde sezon 1 bölüm 2 olabilir. Anlattım biraz ama çok girmedim. Bugün biraz
bugün
daha
böyle etrafınıza girelim.
Evet, ben başlıyorum. Hemen başlıyorum. Hadi başlayalım.
Aynen. Sizinle baş başa.
Şey yaparken şey yapamıyorum.
Ekrana video var mı? Bir şey verecek misiniz?
Sadece ekran paylaşacağım. O yüzden bütün ekran yapacağım şu an. Beni geri görüyorsunuz değil mi?
Evet. Geldi. Hazır mı hocam?
Şu veriyorum. Şekilde. Evet.
Tamamdır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hocam yine çok tatlısınız demişler. Bana mı diyorsunuz? Ha pardon. Şey Müjde Gözü'ye.
Yalnız, sana diyorlar. Şimdi ilk evet sezon 1 bölüm 2'de bir anlatmıştık. Bir kız çocuğu dünyaya gelirken yaklaşık 1 milyon yumurtayla dünyaya geliyor. Bu yumurtalar bu kız çocuğu annesinin karnında 5 aylık bir bebekken 20 hafta civarında 20. gebelik haftasında 3-4 milyona çıkıyor ve sonra pik noktası orası. Ondan sonra bir kadının yaşamı boyunca giderek azalıyor ve geçen hafta konuştuk bunu. 50'li yaşlarda ortalama 52-51 civarında da sıfırlanıyor. Buna da yumurtanın bitmesi, tükenmesi menopoz dönemine denk geliyor diye konuşmuştuk. Şimdi bu hakikaten yaşamın başlangıcından da önce çekilen bir tetik gibi bu kurşun gidiyor yerini buluyor yaşam boyunca. Bir kız çocuğu ergenlik dönemine geldiği zaman bu yumurtalardan yarısı, yarım milyon yaklaşık 500 binini kalmış oluyor. Bir yaşamı boyunca bir reproduktif yaşam diyoruz. Üretken çağ, reproduktif üretken dönem yani doğurmaya müsait yani affedersiniz demek dönem oluyor. Doğurmaya müsait olduğu dönem boyunca da bir kadın hayatında yaklaşık 200 bin, 300 bine yakın yumurta üretir. Bu yumurtalar evet hepsi anne karnındaki kız bebeğin yumurtalığında dolu oluyor ama bu yumurtalar her ay bir tanesi seçilip çok büyüyor. Nasıl oluyor? Bunu da biraz o ikinci bölümde konuştuk. Umarım mouse'um görünüyordur. Görünüyor mu bilmiyorum. Beyindeki hipotalamus ve hipofiz merkezlerinin bir uykusu var. Ergenlik öncesi dönemde bunlar uyuyor oluyorlar. Burada gonadotropin uyarıcı. Gonadotropin işte üremeye yönelik o hormonu uyarıcı, hormonu uyaran üremeyi uyarıcı hormonu uyaran hormon, endotropin releasing hormon salınımı ergenlikten önce böyle bir saatte 3 kere filan, 3 puls, 4 puls. Sonra ergenlik döneminde vücuttaki işte vücuttaki yağ kitlesinden salınan leptin var, grelin var, sinir sisteminden gelen, kemikten gelen çeşitli geri bildirimlerle anlıyor hipotalamus. Artık bu çocuk, artık çocuk değil, 40 kiloyu geçti. Üreyeceğiz. Eğer üremezsek çünkü neslimiz devam etmez. Başladık çalışmaya arkadaşlar diyor ve çalışmaya başlıyor. O pulsları tık tık tık tık tık tık tık tık olacak şekilde hani bir saatte 30'a 40'a çıkarıyor. Ve yumurtalar, kız çocuğun yumurtalıkları buna cevap veriyor. Her ay bu yumurtalığın içerisindeki işte ergenliğe geldiğinde yaklaşık 500 bin tane yumurta kaldı ya her ay bu 500 bin yumurtadan yaklaşık 30-40 tanesi pıt pıt pıt pıt seçiliyor. Buna recruitment deniyor. Recruitment askere aday olarak adını yazdırmak demek. Aday olarak adını yazdırmak, listeye adını yazdırmak demek. Yani 30-40 yumurta bu yumurtalıkların içerisinde her iki tarafta da işte 20 tane bu tarafta 20 tane bu tarafta olmak üzere seçiliyor. Ve ben bu ay büyüyebilirim diyor. Çünkü bu yumurtalar çok küçük aslında. Onu sonra anlatıyorum. Neyse. Her ay bunların işte 20 tanesi falan biraz büyüyor. Normalde böyle mikroskopla görünmeyecek şekilde. Bu bir yumurtalık efendim. Bu yumurtalığın şu sapı, bu sapından damarları geliyor. Bunun üstünde bir bağ doku olan kabuğu var ve üretici epitel, germinal epitel dediğimiz bir epiteli var. Bu yani tıp okuyanlar varsa ya da kadın doğum asistanları, onlar için hani bilmeleri özellikle olan yapılar. Yumurtalığın şu dışta görünen şu yeşil kısmı korteksidir. Ve bütün yumurtalar, yaklaşık 500 bin yumurta var ya ergenliğe gelmiş kız çocuğunun. Bütün yumurtalar aslında şu yeşil zonda ve bir nokta şeklinde. Seçilmesi demek bu noktanın biraz büyüyüp 7-8 milimetreye ulaşması demek. İşte ergenlik döneminde her ayın başında bu korteks kısmında yaklaşık yumurtalık başına 20 tane filan yumurta hücresi böyle biraz büyüyüp bu yumurtanın üzerinde seçilir hale geliyor. Burada da biraz böyle şekilde şey, aslında bakın böyle minik minik oositçikler, bu yani çok minik mikron seviyesinde yumurtalığın korteksinde dizili duruyor 500 bin yumurta. Her ay bunlardan 10 tanesi 20 tanesi seçiliyor, büyüyor. Bir tanesi bu 15-20 yumurtanın arasında bir tanesi seçiliyor. Şu aşamadan itibaren seçiliyor. Seçilmiş olan yumurta büyümeye fırsat buluyor. Daha çok büyüyor, daha çok büyüyor. Diğer geri kalan seçilmemiş olan 15-20 yumurtanın seçilmemiş olanı da ölüyor, atreziye gidiyor. Bu seçilmiş olan yumurta, burada çeşitli maddeler birikiyor. Bu seçilmiş olan yumurtanın şu yumurta sıvısı, folikül sıvısı dediğimiz bu sıvının içinde prostaglandinler dediğimiz inflamatuar, yani iltihap yapıcı maddeler var, birikmeye başlıyor burada. Bu iltihap yapıcı maddeler, bunu bir şey gibi düşünebilirsiniz, bir sivilce gibi. Hani sivilce böyle şişer, ağrır ama henüz baş vermemiştir ya. Seçilmiş olan yumurtayı, bu çatlamaya hazır, bu seçilmiş olan yumurtayı baş vermek olarak düşünebilirsiniz. Çünkü tam da o iltihabın patlayıp, o sivilcenin patlayıp iltihabın boşalması gibi, bunun yumurtanın içindeki bu iltihap maddeleri artık buradaki o germinal epitel dedim ya ve tünik albügüne üzerindeki o zarı eritir. Resmen burada bir asit gibi bir etki yapar, eritir bunu. Eritince bu patlar. Bakın burada bir sürü damarlar var. Bu damarlar çok hızlı bir şekilde bunun etrafını sararlar ve oldukça fazla miktarda kanlanan bir yapıdır bu yumurtalı şey, çatlamaya hazır olan yumurta. Buna biz graf folikülü diyoruz. Graf folikülü o kadar çok kanlanır ki dakikada 40 mililitre gibi bir kanlanması var. Bu kadar küçücük bir şeyin işte en büyük haline ulaştığında yaklaşık 2 santim çapa ulaşıyor bu graf folikülü. Bu 2 santimlik şeyin dakikada 40 mililitre kanlanması demek, bu çatladığı zaman eğer buradaki kanama durmazsa buradan aşırı miktarda karın içine kanama demek. Bazen duymuşsunuzdur, kistim vardı patladı, karnının içine kanadı bilmem ne. Gerçekten yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır kanamaya bile sebep olabilir. Allah'tan çok nadir oluyor. Genellikle buradaki ince mekanizmalar, hiyerarşi o kanamanın durmasına ve bu çatlayan yumurtanın korpus lütuama dönüşmesine, sarı böyle yağımsı bir özellik alıyor. O kadar çok kanlanıyor ki bu yumurta şey yapıyor, kadınlık hormonlarını üretiyor ve östrojenin 200'den fazla olmasını sağlıyor bir kadının vücudunda. Korpus lütuama dönüştükten sonra da keza progesteronun, yani gebelik hormonunun işte 5'in üzerinde olmasını sağlıyor ve eğer bir gebelik olursa o gebeliğin sürdürülmesini sağlıyor. 14 gün ömrü var bu korpus lütuamın. 14 gün içerisinde eğer gebelik olmazsa korpus albüganza dönüş, yani küçülüyor ve yeni bir siklus başlıyor tekrar. Burada bir yumurtanın bir aylık siklusu. Bakın burada bir oositi görüyoruz. Oosit aslında 50 mikron, 20 mikron büyüklüğündeyken her ay seçilen yumurta 80 mikrona büyüyor ve etrafında da işte bu onun büyümesini sağlayan hücreler gelişiyor, çoğalıyor. O yüzden yani hani bir kadın, kız bebek doğduğunda o bütün yumurta kitlesiyle doğmuyor. Onlar böyle sanki öncül gibi, yumurta öncülü gibi. İşte yumurtayı çatlatan ve uyaran hormonların etkisiyle, işte burada prostaglandin dedim, kollajenaz. Kollajenaz işte o dokuyu eriten maddenin adı ve bakın kan damarı. Oldukça fazla miktarda kanlanır burası. Bu da bakın bu bir laparoskopide, şurası uterus, rahim yani. Şu uterusu her iki tarafta tutan ana bağ. Şu da yumurtaya uterusu bağlayan bağ ve de tüpü var. Pardon, şu uterusun ana bağı şurası. Bunlar tüpler. Tüplerin ucunda fimbriyalar var. Böyle tüyümsü uçları var. Yumurtanın hemen üzerini gördüğünüz gibi tutuyor. Şu yumurtanın gerçek boyutu, overin yaklaşık işte 3 santim çapında filan böyle beyaz bir dokudur yumurtalıklar. Ultrason görüntüsü, gerçek görüntüsü budur dokunun. Şu da işte bakın şurası bir yumurta. Bu yumurtada seçilmiş olan yumurta hücresi, graft folikülü dediğim. Bu da işte tam o ovülü olmalı. Yani o tam sivilcenin patlaması gibi. Bakın ne kadar damarlı bir yapı gördüğünüz gibi. Yumurta da çatlıyor, ortaya çıkıyor. Bunu hemen şu fallo şeyin tüplerin ucundaki fimbriyalar yakalıyor ve tüpe doğru alıyorlar. Şimdi burası yumurtanın döngüsü dediğimiz şeydi. Az önce anlattığım şey şurada üst tarafta görülüyor bakın. Yumurtanın döngüsü. Bir de rahmin döngüsü var. Rahimin yani uterusun döngüsü de bu yumurtanın ürettiği hormonlara bağlı olarak bakın önce östrojen üretiyor. Ondan sonra çatladıktan sonra da progesteron üretiyor. Rahim içi dokusunun döngüsü de bu yumurtanın döngüsüne paralel olarak olur. Ve bizim adette gördüğümüz mesele aslında rahmin içinde olan bu olaylardan oluyor. Şimdi aslında yumurtanın döngüsüyle bizim çok işimiz yok ama adetin döngüsünü ve adet ağrısını anlatmam için mutlaka yumurta döngüsünü de bir anlatmam gerekiyordu. O yüzden şu üstteki görünen kısım yumurtanın döngüsü, şu alttaki kısım da rahmin döngüsü. Bu da bir ultrason görüntüsü gerçek zamanlı. Bu uterus, rahim. Şöyle bir yumruk gibi bir şeydir rahim. Az önce laparoskopik görüntüsünü hayal etmeye çalışın. Sanki böyle ortadan kesiyormuşsunuz gibi. Şu rahim içi dokusudur. Endometrium. Endometrium gerçekten insan vücudunda benim en çok hayranlık duyduğum doku. Muhteşem bir doku. Her ay adetin ikinci gününde, üçüncü gününde böyle bu kalınlıkta görünür. 2 milim kalınlığında. Bakın incecik bir çizgi gibi görünüyor. Çünkü çok incedir. Sadece bazal tabakası kalmıştır. Damarlarda çekilmiştir. Yumurtanın seçilmesi ve östrojen hormonunun salgılanmasıyla beraber ciddi bir kalınlığa uğrar. Bu rahim içi 2 santime çıkar. 2 milimlik doku 2 santime çıkıyor. Yani 10 katlık bir büyüme var. Ve böyle 3 çizgi şeklinde görülür rahim. Aslında şu doku işte rahim içi dokusu böyle büyümüş, kalınlaşmış rahim içi. Kalınlaşır. Ondan sonra yumurtlama olduktan sonra bu östrojenin etkisi. Östrojenin etkisi daha sonra progesteronun eklenmesiyle burası biraz daha böyle parlak bir yapı kazanır. Çünkü içine çok fazla miktarda kan damarı oluşmaya başlar. Çünkü burada eğer döllenen bir yumurta varsa o yumurtanın göllenebilmesi için, gömülebilmesi için uygun bir ortam oluşturuyor rahim içi duvarı. Böyle yapışkan, pamuk pamuk, hani tutunan embriyoyu kolaylıkla yakalayabilecek, içine alacak ve besleyecek, damarlarla besleyecek hale geliyor rahim içi dokusu. Ve 2 santime dediğim gibi kalınlaşıyor. Ondan sonra bu korpus luteumun 14 gün sonra gebelik olmazsa, ömrü 14 gün, gebelik olursa gebelik hormonu beta HCG onun ömrünü devam ettirmesini sağlıyor. Ama eğer beta HCG yoksa yani gebelik yoksa bu atrofiye uğruyor ve ölüyor ve progesteron da kesiliyor. Progesteron kesildiği zaman bu rahim içi dokusu artık devamlılığını sağlayamaz ve büzüşmeye başlar o damarlar. Damarlar büzüşür. Burada nekroz oluyor. Doku ölür yani. Burada bu 2 metre, 2 santimetre, 2 santimetre kalınlığındaki bu doku oksijensiz kalır ve ölür. Ve açılan damar uçlarından da böyle küçük küçük kanama alanları oluşmaya başlar bunun içinde. Ve ondan sonra da rahmin kasılmalarıyla beraber bu doku bir miktar kanla beraber rahimden aşağıya atılır. İşte adet dediğimiz şey budur. Ondan sonra sistem yeniden baştan başlar. Her ay başa sarar. Şimdi bu regl kanama oluyor. Bir genç kız ilk adet görmeye başladığı zaman çok düzenli olmaz ama biz ortalama 3 yıl içerisinde düzenli olmasını isteriz. Düzenli olmasını bekleriz. İlk 3 yıldan sonra. İlk 3 yıl düzensiz olabilir. Fakat ilk gördüğü adetten itibaren 3 yıl geçmiş ve hala yılda 6'dan az adet görüyorsa bu anormal bir şeydir. Genellikle ama 2-3 yılda düzene girer. Her ay ortalama 27 günde bir, 28 günde bir olur. Fakat 21 günden sık olmamasını bekleriz. 35 günden de seyrek olmamasını bekleriz. Nasıl şimdi kanama oluyor ve nasıl o kanama duruyor? Artık o atılmış olan doku kalmıyor. Rahmin içi boşalmış oluyor. Orada o açılan kan damarları büzüşür, kapanır ve tekrar yeni seçilen yumurtadan östrojen üretilmeye başlayınca doku tamir olur ve o şekilde de kanama durur. Fakat rahmin kasılmasının, kanamanın durmasında etkisi yok. Adet kanaması minimum 2 gün, maksimum 8 gün sürmelidir. Minimum 30 mililitre, maksimum 80 mililitre olmalıdır. Şimdi 80 mililitreyi düşünürseniz bir çay bardağının yarısından az fazla. Yani o kadar çok aşırı bir kanama olmuyor yani. Fakat bazen hani objektif değerlendirmekte zorluk yaşadığımız olabiliyor. Bunun için de böyle resimsel kanama değerlendirme chartları kullanıyoruz. Şurada görünen PET değerlendirme. Şimdi bir PET'in ortasında sadece leke varsa o zaman 1 puan alıyor. PET'in 3'te 2'si dolduysa 5 puan alıyor. PET'in tamamı doldu ve PET'ten taştıysa kan 20 puan alıyor. Ya da tampon. Tampon uç tarafında hafif bir leke var, o zaman 1 puan alıyor. Tampon yarısından fazlası kan doluysa, çok az kısmı kaldıysa kan olmamış, 5 puan alıyor. Tampon tamamen dolduysa 10 puan alıyor. Ve ayrıca pıhtı düşürüyorsa işte 1 kuruş 5 kuruş büyüklüğündeyse 1 puan alıyor. Ama işte 1 lira büyüklüğündeyse 5 puan alıyor. Ve floating de böyle foşurt diye kan akması demek. O zaman da her bir floating epizodunda 1 puan alıyor. Floating işte şokurt diye kanın düşmesi. Toplamda işte mesela kaç gün sürdü? 5 gün sürdü. Şu kadar orta pet, şu kadar tam pet, işte şu kadar da şey, bunu böyle topluyorsun, skor çıkarıyorsun. 185 ve üzeri skor alan kadınların gerçekten fazla kanaması olduğunu düşünürüz biz. Bazen öyle kadınlar gelir ki ya benim çok kanamam oluyor. Ama böyle ölçekte değerlendirmeye kalkarsanız aslında o kadar da çok kanamasının olmadığını değerlendiriyorsunuz. Belki kadın 80 puan alıyor, 90 puan alıyor. Yani miktarı önemli bizim için ve işte bunu da böyle objektif değerlendirmek lazım. Yoksa herkesin kendine özgü bir deneyimdir bu. İlk başlarda, ilk adet görmeye başladığı dönemde, 10'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda 5-6 gün ve hani 80 mililitre üst sınırda olabilir kanaması. Fakat yaşla beraber bunun giderek azaldığını görürüz. 30'lu yaşlarda, hatta 40'lu yaşlarda giderek böyle 2 güne doğru azalır gerçekten de kanama. Bir de böyle bir alışma dönemi oluyor. Bir genç kızın ilk adet gördüğünde buna alışması bir dönem alıyor. Gerçekten şok edici oluyor çoğu genç kız için. Çünkü yani 3 yaşındayken, 2 yaşındayken çişini kakanı tutmayı öğrenmiş oluyorsun. Ve bu bir kişilik gelişiminde de bir aşama, psikososyal gelişim aşaması, çişini kakanı tutmayı öğrenmek. Normal hani arkadaşlar falan şokurt diye bir şey akıyor vücudundan ve senin kontrolünün dışında hiçbir şey yapamıyorsun onu içinde tutmak için. Sanki çiş kaçırıyormuşsun gibi. Yani ya da ve kan olduğu için de böyle dışına doğru çıkıyor. Vücuduna dair böyle bir kontrol edilememişlik hissi. O yüzden de adet insanlık tarihi boyunca böyle bir gizemli bir tarafı olmuş. Böyle bir mistik, böyle ne bileyim kutsal mı desem, böyle bir garip yani gizemli bir tarafı olmuş. Ve tarih boyunca işte İngilizce'de Shark Week ya da Aunt Flo deniyormuş. Bak bizde de genelde böyle teyzemler geldi. Farklı isimler duydum ben adet için. Genelde adet diyorlar. Menstruasyon diyen var. Regl diyen var. Ama böyle işte teyzemler geldi. İşte halamlar bizi ziyarete geldi filan gibi böyle değişik isimler takanları da biliyorum. Fakat İngilizce'de de Aunt Flo deniyormuş. Çok ilginç geldi bana. Mesela şeyde İspanyolca'da da La Regla, regl düzenli demek. Düzenli, ritmik, regülasyondan geliyor.
Regülasyon. Hoş geldin. Merhaba. İleride onu da alırız yani hocam. Siz yetiştirin.
Tabii. Evet. Şimdi Japonca'da da the big aunt yani büyük teyze gerçekten deniyormuş. Böyle tarih
çok
boyunca.
Çok ilginç bir alakası evet. Var mı acaba? Bilmiyorum.
Yani işte böyle isimlendirmekte güçlük çekilen bir şey olduğu için ve de böyle anne, kız, teyzeler hep böyle aralarında bir konu olduğu için genelde teyze, aunt, halamlar, teyzemler genelde bu şekilde.
Burası bak.
Evet, böyle bir isimlendirmesi var. Ve bir kadının, düşün ki her ay süren, yani insanlık tarihini düşünürsen bütün insanlık tarihi boyunca, yani hadi diyelim ki 1900'lü yılların öncesini öyle çok düşünmeyelim. Çünkü 1900'lü yılların başında ortalama insan ömrü 45 yıl, 40 yıl. 1900'lü yılların öncesinde. Hatta milattan önce 20 yıl, 25 yıl. Milattan önceki ilk 100 yılda filan ortalama insan ömrü 25 yıl. 25 yılını görmüyor insanların yarısı, 25 yaşını. O yüzden belki hani adet dönemi o milattan önceki çağlarda filan çok sıkıntı olmamış olabilir, mevzu bahis olmamış olabilir, ama bu insan ömrünün uzamasıyla beraber adet dönemi de bayağı bir mesele oluyor ve bu 6 gün boyunca, 5 gün boyunca her ay işte 70-80 mililitre kan kaybediyorsun vücudundan. Bu bir mesele oluyor yani. Ve bunu işte pedler ile tutmak, işte tamponlarla ya da menstrual kapta biriktirmek ya da işte bu emici çamaşırlarla biriktirmek bir mesele oluyor. Ve hep böyle üzerinde çok konuşulmayan, ayıp sayılan, yani çok üstü kapalı bahsedilen bir şey. Ve din, spiritüel, dinsel de bir şey. Mesela işte adet gören kadına dokunulmaz. Adet gören kadın evden çıkmamalı. Çünkü şeytani bir şey var orada yani. Kadın her ay kanıyor ve sağ kalıyor. Çok enteresan. Ve bir döngü bu. Onun döngüsü zaten kadın, hani işte modern kültürün gelişmesinden sonra kadın böyle hep bir ketonyen deniyor kültürde. Ketonyen yani toprağa ait, değişik, yer altına ait, gizemli, cadı gibi bir şey. Ve hani hatta Yahudi kültüründe bu çok mühimdir. Böyle bir mikah denilen bir şeyde hamam yapmazlarsa şey yapılmıyor, hani insan içine çıkmıyor, böyle bir törensel havada arınıyor, ondan sonra insanların içine karışıyor. Ve böyle değişik de aparatlar kullanıyorlar o kanın saklanması için, dışarı sızmaması için. Bayağı 1900'lü yıllara kadar böyle şeyler geliyor. Ama 1900'lü yılların başında böyle tamponlar, işte pedler kullanıma sunuluyor. Çok ilginç bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte askerlerde işte bu şeylerin, sargı bezlerinin, pamuk sponçların, kompreslerin çok ciddi bir emici özellikleri olduğunu ve bunu adette neden kullanmayalım ya biz baby diye keşfediyorlar ve bu
hocam ya şeyler, bu da mı savaştan çıkıyor birçok evet, teknoloji gibi?
Yani
abi,
tampon,
çok ilginç ya.
Tampon keşfi o zamana ait. Hemşirelerde bunu çok kullanıyorlar kendileri. Ve aşırı bir miktarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ellerinde böyle tampon kalıyor. Rulo şeklinde tampon. Bunları bir kullansak ya biz o zaman baby diyorlar. Sonra bunun bir ticari olarak değerlendirmek için bir fırsat görüyor endüstri ve piyasaya kadın tamponlarını sürüyor. Adı da Kotex. Cotton-like texture kısaltılmışıyla.
Kotex diye bir marka var sanırım hocam Türkiye'de,
evet,
şu an değil mi?
Bir Türkiye'ye çok sonra geliyor. Bu 1937'den bahsediyorum Amerika'da. 1940 falan bu reklamın tarihi.
Bak şeye çok güzel hocam. Inexpensive, comfortable, evet, hygienic, evet, and safe. Bak inexpensive, evet, demesi çok güzel mesela. Şu an pahalı değil mi? Onu da söyleyelim.
Evet.
Galiba kadın arkadaşlar şikayet ediyordu, evet, pedlerin fiyatından.
Pedler, tamponlar, menstrual kaplar çok pahalı.
Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Sizce kişisel düşüncenizi merak ediyorum. Ya bunlar ücretsiz mi olmalı? İşte hani bu
tabii ki.
Pedler
tabii ki
vesaire devlet tarafından.
Kesinlikle ücretsiz olmalı. Ve menstrual kap, aslında menstrual kabın keşfi yeni değil. Menstrual kap da 1937'de keşfediliyor. Bu bir düşünür, yazar Leona Chalmers tarafından. Böyle plastik bir menstrual kap olarak keşfediliyor ve piyasaya da sürülüyor. Bunu da üreten bir firma da var. Fakat böyle tampon, vajinanın içine bir tampon sokmak, bir menstrual kap sokmak, bizim bekaret ne olacak baba, yani hani bunu soktuk şeye de hani bekaret ne olacak diye böyle bir uzak duruluyor. Sonra aradan 50 yıl geçtikten sonra, işte 2000'li yıllara, 70 yıl geçtikten sonra 2000'li yıllara geldiğimizde, ya aslında menstrual kap diye bir şey çok eskiden varmış ama biz de şimdi kullansak ya, hani hem çevre koruyucu, çünkü hani atık olmuyor, pamuk atık çıkmıyor, defalarca kullanabiliyorsun, hem ekonomik hem de çevre koruyucu ve çok da güzel bir şey diye. Şimdi yeni 2019'da çıkan bu review bu menstrüel kaba dönüşün şeyidir yani pik noktasıdır. Hakikaten menstrüel kaplar oldukça çevre koruyucu ve hijyenik. Ben bu tarihsel olan şeyleri bu videodan seyrederek aldım. Güzel bir mini dokümenteri olmuş. Seyretmenizi tavsiye ederim. Bu hanım da adet tarihçesiyle ilgili güzel bir kitap yazmış, Flow diye. Tavsiye ederim bunu da seyretmenizi. Şimdi bir de adet ağrısından bahsedeyim kısaca.
Hocam bir dakika bir şey soracağım. He. PMS dediğimiz şey farklı değil mi?
PMS.
Bu Flemen Solution.
Evet. Ha.
Ona da gireceğiz
onu
mi?
Anlatayım. Dur adet ağrısı ve şeyi şöyle anlatayım size yine. Bu rahmin içerisinde biriken yaklaşık 2 santim kalınlığında bir ölü et var. Tamam mı? Bunu atacağız. Hı-hı. Bir kere. Adet dediğimiz şey bu. Bunun atılabilmesi için rahmin içine oldukça fazla miktarda beyaz küre, akü var. Vücut savunma hücreleri ve oldukça fazla miktarda savunma hücrelerinin salgıladığı sitokin dediğimiz maddeler geliyor, dolduruyor rahmin içine. Ve rahimde böyle hafif ağrılı kasılmalar başlıyor. Rahim ağzı da böyle açılıyor o ölü dokunun atılabilmesi için. O rahim ağzının açılması da ağrılı bir süreç, sancılı bir, yani böyle ishalden önce karın buruntusuna benzeyen bir ağrıyla çalışıyor bu sistem. Bir. İkincisi, bu çatlamak üzere olan yumurta folikülünün, graft folikülünün içinde dedim ya iltihap sıvısı dolu. Şimdi bu yumurta tamam tutulup tüpe alınıyor ama bu graft folikülü ki yaklaşık işte 20-30 cc büyüklüğünde bir sıvı. Bu sıvı batın boşluğuna dökülüyor. Burada o iltihap sıvısı dökülmüş oluyor. Ve buralarda iritasyona, rahatsızlığa neden oluyor.
Var mı hocam gözünüze çarpan soru? Reji. Şöyle bakalım. Sonra sormadınız diyorlar. Ha, Netflix'te belgesel var. 80 Love. Farklı ülkede cinsel anlamı ifade. İzlemedim. Sosyolojik öneri belki
güzel
olabilir demiş.
Evet, sosyolojik öneri olarak güzel. Fakat bunu geçemez.
Tabii. Ya hocam yani. Sexify diye bir dizi çıkmış. Polonya dizisi, tamam mı? Bir bakayım dedim, evet. Sara sara böyle. Masters of Sex'in çakması ve daha saçması ve hiç güzel değil yani. Ve benimle Allah ya abi, bir kere Polonya'da Afrikalı rahip olmaz yani. Bu kadar da saçmalamayın. Hayatımda ilk defa bu dizide gördüm. Sınıfta Hindistanlı var, lehçe konuşuyor. Hangi dünyadasınız? Of ya. Evet. Yılda çok az regular düzenleme süresi kullanmalı mıyım? Onun cevabını vermişti hocamız. Bu ne ya? Nasıl yani? Gözlemlerime göre artı 20 yaş kadın üniversite öğrencilerinin çoğu vajinasına tahammül edemiyor resmen. Yani şey şeklen falan mı anlamında söylüyor? Evet,
evet,
falan.
Evet. Kendisiyle barışık değil.
Body pozitif olması lazım ya.
Evet. Kız cinsiyetle doğmak, kadın cinsiyetle doğmak zaten hani özgüveninin düşük olmasına neden oluyor. Kendini beğenmemene, bedeninin eksik görülmesine. Kadınlar tuvaletine girmezsiniz siz tabii, bilmezsiniz. Kadınlar tuvaletinde hep böyle, şimdi eşim tuvalete giriyor çıkıyor aynı ifadeyle. Çok dikkatimi çekiyordu benim yani. Hep böyle sırıtarak, yarı sırıtarak çıkıyor adamlar tuvaletten genelde. Fakat kadınlar umumi tuvalette bile girer çıkar tuvalete şöyle bir surat. Gene gördüğünden hoşlanmamış. Bir gün kadınlar tuvaletine girersen dikkat et kapısında.
Hocam ben bir iki yanlışlıkla girdim de tekliydi Allah'tan. Yani böyle toplu girmedim o kadar da değil. Hani ay, hiç dikkat etmedim buna, bakacağım. Evet.
Bir kere tanımıyor kadın bedenini, olan kısmından da iğreniyor, iğrenç buluyor gerçekten. Hani bırak tampon koymak bilmem ne, yani kendi bedeninden, vücudundan, vücudunun o kısmından nefret ediyor yani. Maalesef öyle.
Çok enteresan ya. Yani yüzün gözünden nefret etmek gibi bir şey aslında. Çok
evet.
Ben ilkokuldayken kız arkadaşlarımıza pet verdiler. Anlattılar bunları. Normaldi o zamanlar. O yüzden şey değil. Çok güzel sunumdu. Evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
Bilimle kalın. Podcast dinle.